Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Haban 1399, Hicri Kameri 1 Rebiyusani 1442 ve Miladi Takvim'de 17 Kasım 2020 Salı. Bu sabahki yayınımızda az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Muhammed Bahtiyari ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Trump'ın yenilgisine gösterilen olumlu tepkiler, Başarılı İranlı Kadınlar ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Yargı Evki Başkanı Reisi Amerika'nın rezilliği aşikar olmuştur. Trump, demokratlar seçimleri çalmak istiyorlar. Tuğgeneral Hacizade, Amerika petrol kuyuları ve Irak'ın parçalanması peşindedir. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Kıbrıs hususunda eleştiri geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Türkiye'de, şimdi detaylar.
Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, Amerika'da başkanlık seçimlerden sonra yaşanan gelişmelere işaretle Amerika'nın rezilliği aşikar olduğunu belirtti. Pazartesi günü bu açıklamayı yapan Yargı Erki Başkanı Reisi, bugün Amerika'da yaşanan gelişmeler Amerikalı yetkililerin kendilerinden demokrasi imajı yaratmalarının ardından yaşanan bir rezalet olduğunu, Amerika'da son başkanlık seçimlerinden sonra uluslararası camia Amerikalı yetkililerin kendilerinden sundukları imajın gerçek olmadığını ve büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunduklarını gördüklerini kaydetti. Reisi Amerikalı yetkililer tehdit ve tahrifle çeşitli toplumların düşüncelerine musallat olmaya çalıştıklarını, ancak İran camiası gibi aydın ve basiretli bir camia Amerika'nın tehditleri kesinlikle etkili olmadığını bildiğini ifade etti. İran milletinin düşmanlara karşı direnişine vurgu yapan reisi, bu milletin mesajı güvenlik ve iktisadi gibi alanlarda direniş ve güç üretmekten ibaret olduğunu belirtti. Amerika'da başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandığı ilan edilmesine rağmen Donald Trump hala seçimlere hile karıştığı iddiasını sürdürüyor ve seçim sonuçlarını kabul etmeye yanaşmadığı gibi bazı önemli eyaletlerde yargıya başvurduğu anlaşılıyor.
Amerika Başkanı Trump pazartesi günü yayımladığı tweette demokratlar ve Amerika medyasını son başkanlık seçimlerini çalmakla suçladı. Trump yayımladığı tweette bu hususta değinerek, buna izin vermeyeceğini belirtti. Donald Trump son saatlerde ise Joe Biden'ın değil kendisinin seçimleri kazandığını iddia etti. Buna paralel olarak Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da NBC News ile röportajında şöyle dedi. Görünen o ki Biden seçimleri kazanmıştır. O'Brien, Biden'ın seçimleri kesin olarak kazanmasının ardından iktidarın profesyonel bir şekilde el değiştireceğini de belirtti. O'Brien, Küresel Güvenlik Kurulu'nda yaptığı konuşmada da şöyle demişti. Amerika Başkanı Donald Trump'ın adli talebi reddedilirse o zaman iktidar el değiştirecektir.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı yayımladığı mesajda, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, pazartesi günü Suriye Meclis Başkanı Hamude el-Sabbag'a mesaj göndererek Suriyeli milletvekilleri ve Suriye halkına başsağlığı dileyip şöyle bir açıklamada bulundu. Merhum Velid Muallim hayatta olduğu dönemde bölgede barış ve istikrarın güçlenmesi, Suriye halkının direnişinin desteklenmesi, tekfirci terörizm ile mücadele ve Siyonist rejim tehditleri ile mücadele doğrultusunda büyük çabalar gösterdi. Galibaf ayrıca Allah'tan merhum Velid Muallim için rahmet ve geride kalanlara da sabır diledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise daha önce Suriye Bakanlar Konseyi Başkanı Hüseyin Arnus'a gönderdiği taziye mesajında Velid Muallim'in vefatı dolayısıyla başsağlığı dilemişti. Bu çerçevede Suriyeli siyasi analist Naim Akbig ise Velid Muallim cenaze namazının ardından El Alem kanalına verdiği demeçte şöyle demişti. Merhum Velid Muallim uluslararası çevrelerde her daim İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkını savunmuştu. Merhum Velid Muallim Suriye ve halkının haklarını nasıl savunacağını, olaylara ve denklemlere nasıl tepki göstereceğini biliyordu. 79 yaşında olan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim pazartesi sabahı hayatını kaybetti. El Muallim 2006 yılından beri Suriye Dışişleri Bakanı olarak görev yapıp ayrıca 10 yıl boyunca da ülkesinin Amerika'daki temsilciliğini yapmıştı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Güçleri Komutanı İran ve Irak işbirliklerinin geliştirilmesi ve artırılmasının önemine işaretle şöyle dedi. Amerika her daim Irak'ın petrol kuyuları ve ülkenin parçalanması, millet ve yetkililer arasında tefrika oluşturmak peşindedir. Irak Savunma Bakanı Cuma günü, Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Cahit Ali Zengen'e, Irak Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Muin Zeyd İbrahim El-Sadi, Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Semir Zeki Hüseyin, pazartesi akşamı Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Ulusal Teknoloji Parkı'nı ziyaret edip, İran'ın bu alandaki stratejik kabiliyetleri ve kazanımlarını yakından izledi. Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı üst düzey Iraklı heyetin İran'daki varlığından memnuniyetini dile getirerek şöyle bir açıklamada bulundu. İHA, füze, hava savunma, uçuş radar ve keşif ayrıca uzay alanında sergilenen kazanımlar İranlı dahi kesim ve gençlerin çabalarının ürünüdür. Tuğgeneral Hacizade, İslami ümmetin düşmanları özellikle de terörist Amerika rejiminin şeytani planları ve stratejilerine dikkat edilmesi zaruretine vurgu yaparak, Devrim Muhafızları Ordusu'nun müsteşarlık, operasyonel ve eğitim alanında IŞİD ve tekfirci terörle mücadele döneminde Irak ordusu ile yaptığı işbirlikleri kader belirleyici ve belirgin olarak niteledi. Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı ayrıca Kor General Kasım Süleymaniye suikastte şehit düşürülmesi yüzünden Amerika'dan alınacak intikamın kesin ve vazgeçilmez olduğuna da vurgu yaparak şöyle bir hatırlatmada bulundu. İran ve Irak milleti hiçbir zaman Amerikalı teröristlerin Irak misafiri olan Irak'ta bulunan Kasım Süleymaniye şehit düşürdüğünü unutmayacaktır. Unutmamalıyız ki Amerika Irak'ın milli kahramanı Ebu Mehdi mühendisi de şehit düşürmüştür.
İslam İnkılabı lideri Uluslararası İşler Danışmanı bölgenin güvenliğinin inkar edilemez bir zaruret olduğuna işaretle şöyle bir açıklamada bulundu. İran İslam Cumhuriyeti bölgede adil barışın kurulması doğrultusunda çaba gösterecektir. Ali Ekber velayeti pazartesi günü İslam İnkılabı liderinin Karabağ'a bakışı başlıklı Ehl-i Beyt sevdalıları cemiyetinin düzenlediği sanal oturumda şöyle bir açıklamada bulundu. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile ortak sınıra sahiptir. Bu yüzden İran'ın bu iki ülkenin komşusu olarak Karabağ münakaşasına ciddi bakması ve müdahale yapması mantıklıdır. Ali Ekber velayeti işgal edilmiş toprakların kurtarılmasını Azerbaycan Cumhuriyeti halkına tebrik ederek şöyle bir hatırlatmada da bulundu. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei de daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal edilmiş topraklarının geri alınmasına vurgu yapmışlardır. İslam İnkılabı lideri tüm çatışmaların kaynağının ilgi duyulması gereken uluslararası sınırlarda oluşturulan boşluklar olduğunu düşünüyorlar. Uluslararası İslami Uyanış Derneği Genel Sekreteri, İran İslam Cumhuriyeti güvenliğinin komşu ülkelerin güvenliği ve huzuru olmadan mümkün olmadığına değinerek sözlerine şunlar da ekledi. Bölgede bir savaş çıkarsa Azeri ve Ermeni kardeşlerimizin şehit düşmesine yol açar, bunun önüne geçmeliyiz. Velayeti Karabağ münakaşasının bölge dışı ülkeleri ilgilendirmediğine işaretle şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Kimi Vahabi ve tekfirci teröristin her daim Ehl-i Beyt sevgisi besleyen Azeriler arasında görülmesinin bir anlamı yoktur. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı kendi ülkelerini kurtaracak düzeydedir.
İran ve İngiltere Dışişleri Bakanları Bercam Nükleer Anlaşması çerçevesindeki ikili işbirlikler hususunda görüştüler. İran'ın verdiği habere göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, pazartesi akşamı yaptıkları telefon görüşmesinde kapsamlı ortak eylem planı, Bercam Nükleer Anlaşması hususunda istişarede bulunmalarına ilaveten Tahran ile Londra ilişkileri ve kimi insani mevzuları da ele aldılar ve ikili ilişkileri değerlendirdiler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki temsilcisi, teknolojik nükleer işbirliği programlarının etkin şekilde uygulanmasının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından garanti alınması gerektiğine vurgu yaptı. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre, Kazım Garibabadi pazartesi günü video konferans yöntemiyle düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İşbirliği ve Teknik Yardım Komitesi'nin oturumunda yaptığı konuşmada koronavirüs dolayısıyla ortaya çıkan tehditler ve zorlukların küçümsenmemesine vurgu yaparak ajansın sekreterliğinin teknik işbirlik programlarının etkin şekilde uygulanmasını garantiye alma çalışmalarının çok önemli olduğunu, bunun gerçekleşmesi için yüksek seviyede yakınlaşmaya ve küresel düzeylerde işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Garibabadi mevcut tehdit içerikli durumun ajansın teknik işbirlikler programlarına yıkıcı etki yapmayacağı, projelerin kaynaklarının yeterlilik ve garantiye almışlığını olumsuz yönde etkilemeyeceğinden emin olunmalıdır, dedi. İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisi, insan ve hayvan arasında ortak hastalıklarla mücadele çerçevesinde önemli bir proje sayılan hayvan kaynaklı hastalıklara karşı bütünleşik girişimler projesine değinerek, ajansın pandeminin hastalıklara zamanında tepki gösterilmesi, bu hususta ülkelere yardım ulaştırması ve de koronavirüs hastalığının uzun vadeli ve uzun süreli olumsuz sonuçlarını dizginlemeye çalışması alanında nükleer teknikleri teşhis, gözlem ve kontrol için etkin bir araç olarak programlarına dahil etmesine de vurgu yaptı.
Katar Dışişleri Bakanı bu ülkeyi kuşatmak doğrultusunda yapılan girişimleri eleştirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin Doha'ya bu dönemde verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani, pazartesi akşamı Katar'ın Suudi Arabistan ve ortaklarınca kuşatılmasına işaretle şöyle dedi. Suudi Arabistan ve ortaklarının Katar'a karşı ortaya attıkları iddialar yanlış ve sahtedir. Katar Dışişleri Bakanı bu ülkenin kuşatıcı ülkelere karşı hiçbir asmane girişimde bulunmadığına işaretle, İran'a kuşatma koşulları altında hava sahasını hizmete açık tutması dolayısıyla teşekkür etti. Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani daha önce de takdir mesajları yayımlayarak İran İslam Cumhuriyeti'ni Katar halkı için ilaç ve gıdanın karşılanmasının tek yolu olduğunu söyledi. Suudi Arabistan ve ortakları 5 Haziran 2017'den beri Doha'nın Riyad'a uymaması dolayısıyla bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeyi kuşatma altına almıştır.
İran'da ilk koronavirüs aşısı üretimi oturumu pazartesi günü Dünya Sağlık Örgütü üst düzey temsilcilerinin katılımı ile Tahran'da İran Sağlık Bakanı ve bakanlık yetkilileri ayrıca İranlı araştırma ekiplerinin de ev sahipliği ile video konferans şeklinde düzenlendi. Yeni Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Tahran'da İmam Hümeyni talimatlarını uygulama kurmayının daimi fuarında düzenlenen bu video konferansta İranlı araştırmacıların koronavirüs aşısı çalışmaları ve platformları tanıtıldı. Bu çerçevede İmam Hümeyni talimatlarını uygulama kurmayına bağlı 6 özel platform incelendi ve araştırmacılar bu hususta görüş alışverişinde bulundular.
Türkiye'de 16 Kasım koronavirüs rakamları paylaşıldı. 151.516 COVID-19 testi yapıldı. 3.316 kişiye hastalık tanısı konuldu. 94 kişi hayatını kaybetti. Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 151.516 COVID-19 testi yapıldı. 3.316 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti. 2.712 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356.375'e yükseldi. Toplam test sayısı 16.307.986'ya ulaştı. Hasta sayısı 417.594, vefat sayısı 11.601, ağır hasta sayısı 3.610, aktif hasta sayısı 49.618 oldu.
Amerika'da koronavirüsten dolayı ölüm vaka sayısı 252.000'i geçti. World Meter sitesinin verdiği bilgiye göre salı sabahı Amerika'da toplam koronavirüs vaka sayısı 11.538.000'e aştı. Bunlar arasında ise 252.600'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Amerika dünyada koronavirüs pandemisi açısından en yüksek hasta ve ölüm vakasına sahip olmasına rağmen Amerika Başkanı Trump propagandif bir jest yaparak koronavirüs aşısının keşfedildiğini iddia etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymayı alışkanlık haline getiren Avrupa Birliği'nin şimdi de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini gösterdiğini bildirdi. Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre Aksoy bu ifadeleri kullanarak Borel'in Kapalı Maraş ve Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda dile getirdiği görüşlerin birliğin adadaki gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu yeniden gözler önüne serdiğini kaydetti.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fransa'dan özel jet ile dün İstanbul Hava Limanı'na geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo görev süresinin sonuna yaklaşırken Türkiye yaptığı ziyaret tartışma yarattı. Türkiye'de hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmeyecek olan ve açıklanan programında sadece İstanbul'da Fener Rum Patri Barslomons ile görüşeceği bilgisi yer aldı. Habertürk sitesi ise Pompeo'nun Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediğini yazdı.
Birleşik Arap Emirlikleri Milli Hava Yolları şirketi reklam filmlerinden birinde Mescid-i Aksa kelimesini çarpıttı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz İran ve Afganistan'ın stratejik müzakereleri etrafında. İki komşu olarak İran ve Afganistan ilişkileri siyasi, ekonomik, dini ve kültürel boyutlarda stratejik bir öneme sahiptir. Bu özellikten dolayı çok yanlı ilişkilerin geliştirilmesi için planlamalar zaruri görünüyor. Bu çerçevede İran ve Afganistan makamları birkaç yıl önce de iki ülke arasındaki stratejik işbirlikler hususunda kapsamlı belgenin hazırlanması hususunda müzakereler başlattılar. Bu müzakere ve diyalog sürecinin devamında müzakerelerin 5. turu ise pazar günü Tahran'da iki ülke heyetleri arasında düzenlendi. İran heyetinin başında Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı bulunuyordu. Afganistan heyeti başında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mirveis Nab bulunuyordu. Bu görüşmelerin ardından Seyyid Abbas Irakçı şöyle bir açıklamada bulundu. Bu stratejik belgenin hazırlanması için ekonomik, kültürel, savunma ve uyrukların güvenliği ayrıca su olmak üzere 5 komite oluşturuldu. Irakçı geçen Temmuz ayı Afganistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Kabil'de düzenlenen İran ve Afganistan ilişkilerin vizyonu, tehditler ve fırsatlar başlıklı konferansta yaptığı konuşmada ise şöyle bir açıklamada bulunmuştu. İki ülke arasındaki kapsamlı belgenin bir parçası sayılan bu belgenin temelleri iki ülke arasındaki barışın kalıcılaştırılması ve iki ülkenin hiçbir koalisyonda veya üçüncü bir ülke ile beraber öbür ülkeye karşı birlik oluşturmamasıdır. Bu belgede terörizm ile mücadele ve iki ülkenin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele işbirliği yapmasına vurgu yapılmıştır. Afganistan meseleleri uzmanı Hayrullah Şafii ise İran ve Afganistan'ın komşuluk ve yakınlık yüzünden tek bir sistemin parçaları olarak sayıldığını, etkileşim içerisinde olduklarını belirtiyor. Şafii iki ülke arasındaki ekonomik fırsatlara değinerek şöyle bir hatırlatmada bulundu. Tahran ve Kabil birçok alanda stratejik işbirliği yapıp karşılıklı çıkarlar istikametinde adım atabilirler. Bu çerçevede bu stratejik belgenin mevzularının kapsamlı olması, iki ülkenin birçok sorununun çözülmesi umutlarını arttırmaktadır. Afganistan ve İran ortak tarih, derin kültürel ve siyasi ilişkilere sahipler. İran ise Afganistan'ın dost ve komşu ülkesi olarak Afganistan'da güvenlik ve barışın sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. İran İslam Cumhuriyeti makamları ise her daim Afganistan'da barış, güvenlik ve istikrardan yana olduklarını Tahran'ın bu doğrultuda elinden geleni yapacağını belirtmişlerdir. İran ve Afganistan heyetleri arasındaki müzakereler devam ettiği sırada İranlı şirketler Afganistan'da birçok altyapı, ticari ve ulaşım projeleri hayata geçirmektedir. Gelecek günlerde Haf-Herat demiryolu hattının açılışının yapılması ve sonuçta İran ile Afganistan demiryolu ağlarının birbirine bağlanması stratejik açıdan önem taşıyan ekonomik ve ticari işbirlikleri güçlendiren yeni bir gelişmedir. Genel olarak stratejik işbirliği belgesinde birçok hususta mutabakata varılacağı söylenebilir. Bu çerçevede özellikle de Afgan vatandaşların yasal olarak İran iş piyasasında bulunması ve onların erişiminin bu piyasaya kolaylaştırılması bile söz konusudur. Bu yüzden iki tarafta diyalogları ve müzakereleri hızlandırmak ve stratejik işbirliği anlaşmasını kesinleştirmek için ortak bir iradeye ve azme sahiptirler. Sonuçta bu belgenin nihayileştirilmesi için iki ülke cumhurbaşkanları bu belgeye imza atmalılar.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Moskova Barış Anlaşması hususundaki tereddütler konusu etrafında. Rusya'nın Karabağ hususundaki Azeri-Ermeni çatışmalarının sonlandırılması üzere sağladığı barış anlaşması hususundaki tereddütler ve muğlaklıklar Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye makamlarının sessiz kalmasına neden olmuştur. Buna rağmen Rusya barış anlaşmasının içeriğinin ilk olarak Rusya ve Türkiye arasında düzenlendiği söylenmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında 27 Eylül tarihinde çatışmaların başlamasından itibaren Karabağ topraklarının tamamının işgalden kurtarılmasına kadar savaşın devam etmesine vurgu yapmıştı. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı stratejik Şuşa kentinin geri alınmasının ardından birdenbire barıştan söz etmeye başladı. Bu kuşkulu ve düşündürücü çark etme, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya'nın arabuluculuğu ile sağlanan barış anlaşmasından haberdar olduğunu ve içeriğinin de hazırlanmasında rolü olduğunu gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan 45 gün kadar süren Azeri-Ermeni çatışmalarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı adına bile açıklamalarda bulunuyordu. Rusya'nın arabuluculuğu ile sağlanan barış anlaşmasının imzalamasının ardından Türkiye liderlerinin bu ülkeyi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlamak üzere Nahçıvan üzerinden koridor açılmasını istediği de gün yüzüne çıktı. Bu doğrultuda Türkiye'nin bu anlaşmayı suistimal etmek istediğinden söz edilmektedir. Bu hususta birçok İranlı uzman genel olarak şöyle düşünüyor. Bu barış anlaşmasında Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkının toprak bütünlüklerini ihya etme talebi göz ardı edilmişti. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti halkının Karabağ topraklarına geri alma talebinin hala gerçekleşmediği söylenebilir. Aynı zamanda Karabağ'a yerleştirilmek istenen göçmenlerin masrafları ayrıca 2000 civarında Rus barış gücünün masraflarına da değinmek mümkün. Bu yüzdendir ki İran'ın eski Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhsen Pakayinde şöyle düşünüyor. Rusya'nın sebebiyet verdiği barış anlaşmasının istikrarlı barış ve ateşkesi yol açması hususunda birçok muğlak nokta söz konusudur. Rus askeri güçlerin barış gücü olarak bölgeye konuşlanması ile Azerbaycan Cumhuriyeti toprak bütünlüğünün sağlanması uzak bir ihtimale dönüştü. Moskova barış anlaşmasında görülen birçok muğlak noktaya ilaveten kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti gelecekte bu anlaşmanın içeriğiyle sorunları da epey artacaktı. Çünkü şimdiden bile Moskova barış anlaşmasının hayata geçirilmesiyle İlham Aliyev hükümetinin sorunlarının belirginleşeceği söylenebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin de hazırlanmasında payı bulunduğu anlaşmanın pek de Azerbaycan Cumhuriyeti lehine olmadığı söylenebilir. Tüm bunlara karşın Moskova barış anlaşmasının imzalanması ve 45 günlük Azeri-Ermeni çatışmalarının ardından Bakü ve Ankara'da faaliyet gösteren kimi karaskar hareketler özellikle de İran'ı suçlamaya çalışmışlardır. Bu çerçevede İran, Karabağ Savaşı'na kayıtsız kalmak ve sonunda Ermenistan ile sınır kapılarını kapatmakla suçlanıp Türkiye'nin Ermenistan ile savaşa katılımından ötürü İran'ın zararlı çıktığı iddia ediliyor. Gerçekte bu ithamlar ve spekülasyonlar İranlı yetkililerin de tepkilerine yol açtı. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı tüm spekülasyonları reddetti. İran aleyhinde bu ithamlar ortaya atılsa da İranlı liderler de uluslararası kriterlere uyan mantıklı ilkeli bir barış planı sunarak Rusya, Türkiye ve her iki çatışan tarafı da aynı masaya oturtmak ve meseleyi barışçıl şekilde halletmek istedi. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya İran'ın barış planına uygun görseler de yeni barış anlaşmasının imzalanması haberi yayımlandı. Genel bir değerlendirme yapacak olursak Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki toprak sorunlarının İran olmadan kökten çözülemeyeceğini söyleyebiliriz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Aban 1399, Hicri kameri 1 Rebiüssani 1442 ve 17 Kasım 2020 Salı. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Aban 1358'de Amerika'nın Tahran'daki casusluk yuvasının İranlı öğrenciler tarafından ele geçirilmesinden 2 hafta sonra İmam Hümeyni'nin emriyle kadın ve siyahi rehineler serbest bırakıldı. Amerika'nın Tahran'daki casusluk yuvasının merkez binası İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı casusluk ve komplo için faaliyetlerde bulunuyordu ve bu yüzden casusluk yuvasındaki personel Amerika'nın casusları olarak öğrenciler nezdinde korunuyordu. Ancak İmam Hümeyni, insanseverlik duyguları ve Amerikan toplumundaki kadın ve siyahilere karşı ırk ayrımı ve zulmü dikkate alarak onların serbest bırakılması emrini verdi. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Aban 1363'de İran'da 8 yıllık kutsal savunma döneminde önde gelen komutanlardan Mehdi Zeynettin şehit düştü. Şehit Zeynettin İslam İnkılabı'ndan sonra imar cihadı alanında faaliyetlerine başladı ve ardından İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na katıldı. Dört yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Aban 1395'te İran İslam İnkılabı'nın önde gelen mücadelecilerinden Merziye Hadisçi Dabba vefat etti. Hicri Şemsi 1353'te Savak tarafından tutuklandı ve kızıyla birlikte hapse girdi. En şiddetli işkencelere maruz kaldı. Dabba'nın İran düzenine karşı Komule ve Kürdistan Demokrat Partisi gibi teşkilatların çökertilmesinde büyük rolü vardı. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Aban 1374'te İranlı ünlü alim ve fazıl ve mücahit Ayetullah Gulam Hüseyin Caferi Hemedani vefat etti. Hicri Şemsi 1285'te İran'ın batısındaki Hemedan yakınında dünyaya gelen Ayetullah Gulam Hüseyin Caferi gençken dini ilimleri öğrenmek için Hemedan'a gitti. Kum Dini İlimler Havzası ve Necef-i Şerif'teki Dini İlimler Havzası'nda 5 yıl kalan Ayetullah Gulam Hüseyin Caferi ardından içtihat derecesine ulaştı. ...74 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Aban 1325'te Mücahit Alim Ayetullah Şeyh Murtaza Aştiyani vefat etti. Dini ilimleri öğrendikten sonra Kutsal Necef Eşref'te ikamet eden Ayetullah Şeyh Murtaza Aştiyani, Mirza Habibullah Reşti ve merhum Ahund Hurasani gibi alimlerden dersler alarak içtihat düzeyine ulaştı. ...120 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Rebiüssani 1322'de Şia mezhebinin önde gelen alimlerinden Molla Ali bin Fethullah Nehavendi Kutsal Necef Eşref'te vefat etti. Molla Ali bin Fethullah Nehavendi Hicri Kameri 14. yüzyılın önde gelen alimlerindendi ve Şeyh Murtaza Ensari ve Mirza Ebu'l-Kasım Kelantari'nin öğrencilerindendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe azalları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe azalları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türkiye Şazalları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Uzmanlar acil 14 günlük kapanılmalı, hasta seçmek zorunda kalabiliriz.
Star.
Bakan Koca güncel verileri açıkladı. Kayıplarımız günlük yüze yakın.
Yeni Asya.
Reform değil, imaj çalışması.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar, 15 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Yargıda Kaçıncı Reform başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu iktidar 12 Eylül 2010 ve 16 Nisan 2017 halk oylamalarıyla yargı bağımsızlığını yok etti ve hukuk devletini çökertti. Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin beğenmediği kararlarına açıkça karşı çıktı. Bir kısmını da uygulamadı. Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Beğenmediği kararları veren mahkemelere dağıttı. Savcı ve yargıçları sürdü. Parti örgütündeki avukatları savcı ve yargıç yaptı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tutuklu yargılanmayı kural haline getirdi. Kişileri önce tutukladı, sonra yargıladı. Terör örgütüne üye olmadan diye başlayan muğlak maddeyle insanları mahkum etti. Konuşmalarda veya yazılarda söylenmeyen fikirlerden dolayı subliminal mesaj var diyerek kişileri suçladı. Suçladığı bazı insanların mallarına mülklerine el koydu. Tarafsız ve sorumsuz Cumhurbaşkanı'nı korumak için yapılmış olan özel madde ile partili ve icracı Cumhurbaşkanı'nı eleştirenlere cezalandırdı. Tahliye kararı alan sanıkları tahliye edilmeden yeniden tutukladı. HDP'nin seçilmiş bütün belediye başkanlarını suçlayarak görevden aldı. Medya üstünde baskı kurdu, daha önce kamuoyuna mal olmuş haberleri de yazan gazetecileri bile hapse attı. Haberlere ve internet sitelerine sansür getirdi, sansürü sosyal medyaya da taşıdı. İşte bütün bunları yapan iktidar ekonomik iflas sonrasında yeniden sanki bunları başkaları yapmış gibi demeçler vermeye başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına özellikle ehemmiyet veriyoruz. Eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmiştir. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına ders edeceğiz. Bütün atamaları ve sürgünleri de yapan HSK'nin Başkanı Adalet Bakanı, hukuk güvenirliğini, ekonominin de güvenirliğini destekliyor, iç içe geçmiş bir konumdadır. Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için çok önemli. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun, bizim yargıçlardan, yargı mensuplarından beklediğimiz budur. Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, anayasaya bakar. Bizim beklentimiz budur. O yüzden adalet yerini bulsun, ne olursa olsun. Yargı mensuplarının yanında HSK vardır, bu millet vardır. Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına, terkinine bakarak değil, dosyaya bakarak vicdanınıza göre karar verin ve 83 milyon huzur içerisinde geleceğe daha güvenle baksın. İster yabancı, ister yerli yatırımcı, ister işçi, ister çiftçi, ister işveren, ne olursa olsun hukuk güvenirliğini bu anlamda da vatandaş lehine koruyacaktır. Tutuklamalarının da keyfiliğinden uzak, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren, hukuk güvenliğini de daha da güçlendiren uygulamaları hep beraber sağlayacağız.
Faruk Çakır 15 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Çok geç kalmadınız mı?" başlıklı yazısına yer veriyor. Yanlıştan ve hatadan dönmek elbette fazilettir ve yanlıştan geri adım atan bu yaptığından dolayı kınanmaz. Ancak hatadan geri adım atmak sözde değil özde olmalı. Hatadan geri adım atıyoruz diyenler mutlaka bu sözü icraatlarıyla desteklemeli ve tasdik etmeli. Aksi halde verilen sözler kağıt üzerinde kalmaya mahkum olur. Ülkemizin onlarca belki de yüzlerce derdi vardır. Ayrıca derdi olan sadece bizim ülkemiz değil, dünyadaki her ülkenin kendisine göre dertleri vardır. Önemli olan bu dertlere uygun çareleri bulmak ve uygulamaktır. Ortak dertler vardır ve bunların çareleri de ortaktır. Mesela bir ülkede adaletin tesis edilmiş olması o ülkenin temelinin sağlam olduğunu gösterir. Aynı şekilde devlet imkanlarının adaletli bir şekilde paylaşılması da yine o ülke için faydadır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye'nin görünen dertlerinin başında hukuk ve adaletin tam olarak tesis edilememiş olması ve ekonomik şartların insanları zora sokmuş olması vardır. Halk, hukuk ve adalet noktasındaki zaaflığı saymakla bitmeyeceği gibi Türkiye'yi idare edenler de bu eksikliklerin farkındadır. Öyle olmasa neredeyse 20 yıldır tek başına iktidar olan bir parti ve yöneticileri ekonomide ve hukukta yeni bir reform yapma vaadini dile getirirler miydi? Tamam, milletin ve memleketin menfaatine olan her türlü adım, yenilik, reform ve karar alınsın. Fakat bunu vaat edenler acaba yaklaşık 20 yıldan bu yana ne yaptılar ya da niçin yapmadılar? Şu da bir gerçek ki ülkemiz hak, hukuk ve adalet yolunda 20 yıl boyunca ileriye gidebilmiş değildir. Belli sürelerde, belli yıllarda ileri doğru adımlar atılmış olabilir fakat bu adımlar daha sonra bilhassa son yıllarda toptan geri adım olarak tecelli etmiştir.
Esfender Korkmaz 15 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Halkın kemerinde sıkılacak delik mi kaldı?" başlıklı yazısına yer veriyor. 2001 krizinden sonra IMF'nin getirdiği güçlü ekonomiye geçiş programının temel yaklaşımı çiftçinin, çalışanın ve düşük gelir gruplarının reel gelirini düşürmek, toplam talebin kısılmasını sağlayarak enflasyonu önlemek idi. Bugün Sayın Erdoğan'ın da tasarrufları artırmak için gerekirse acı reçeteyi içeriz dediği aynı kapıya çıkıyor. Toplam tüketimi düşürüp toplam tasarrufu artırmak için halka kemer sıktırmak. Gel gör ki bugün o günden farklıdır. Toplam talep zaten düşüktür diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Betam Araştırma Merkezi, Covid-19 salgınının hanelerin gelirlerinde yarattığı tahribatı tespit etmek için yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını özet olarak şöyle açıkladı. Hanelerde ortalama kişisel gelir Şubat ayından Eylül ayına %4,5 oranında gerilemiştir. Hanelerde kişisel gelir kayıpları özellikle düşük ve orta gelir seviyelerinde yoğunlaşmıştır ve dolayısıyla gelir dağılımında bozulmaya sebep olmuştur. Bu şartlarda kamu destekleri ve haneler arası dayanışma gibi mekanizmalar gelir kayıpları karşısında yetersiz kalmıştır. Ankete katılanlar arasında geçim zorluğu çektiğini söyleyenlerin payı %70 seviyesine ulaşmıştır. Acı reçeteyi halk zaten yıllardır içiyor. Cumhuriyet döneminin en yüksek işsizliğini yaşıyoruz. Son açıklanan TÜİK verilerinden hesaplarsak, fiili işsiz sayısı 8 milyon 277 bin oldu. Fiili işsizlik oranı ise %23,1 oldu. Dahası pandemi nedeniyle işten çıkarma yasağı var. İzinli olanların birçoğunun işletmeleri kapandı. İşten çıkarma yasağı kalksa da izinli işçilerin gidecek yerlere de yoktur. Ayrıca bunlar devletten 1070 lira alıyor. Acı reçete içecek halleri mi var? DİSK, Genel İş Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan Türkiye'de gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporuna göre Türkiye'de 16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi ise yoksulluk riskiyle karşı karşıyadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump'ın yenilgisine gösterilen olumlu tepkiler.
Amerika'da 2020 başkanlık seçim sonuçları açıklanması ve Demokrat aday Joe Biden'ın Elektoral Kolej'in 2070'ten fazla oyuyla bu oyların sadece 214 kadarını kazanan Cumhuriyetçi aday ve şimdiki başkan Donald Trump'a karşı zafer kazanması uluslararası arenada ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede olumlu karşılanmasına ve Biden'ı kutlamaya yol açtı.
Bu süreçte gerçi Amerika Başkanı Trump yenilgiyi kabul etmediğini ve yüksek mahkeme başta olmak üzere yargıya başvuracağını ve oyların yeniden sayımını talep edeceğini açıkladı. Ancak şimdiden Trump'ın bu tutumuna yönelik eleştirilerin başladığı anlaşılıyor. Gerçekte son 4 yılda birçok ülke Trump yönetiminin tek taraflı politikalarından kaynaklanan hasarlara maruz kaldı. Ve şimdi Trump'ın Ocak 2020'den itibaren iktidarın başından çekilmesiyle birlikte Amerika ile karşılıklı çıkarların çerçevesinde ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmayı bekliyor.
Amerika'da Trump döneminde sürtüşmeler ve gerginlikler sadece bu ülkenin esas rakipleri olan Rusya, Çin ve Washington'un düşman ilan ettiği İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Kore ve Venezuela ile yaşanmadı ve hatta Beyaz Saray'ın stratejik ortakları olan Avrupa ülkeleriyle de yaşandı. Gerçekte Trump'ın başka ülkelere karşı tek taraflı ve zorba tutumu sadece Amerika'nın imaj kaybına yol açmadı. Aynı zamanda bu ülkenin daha da tecride itilmesine sebebiyet verdi.
Avrupa'nın, Avrupa Birliği ve önemli ülkelerinin liderleri Amerika'da başkanlık seçim sonuçlarına olumlu tepki verdi ve Biden'in zaferini kutlayarak Donald Trump yönetiminin politikaları ve icraatını eleştirmeye başladı. Amerika'da başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandıktan sonra bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Trump yönetimini ve uygulamalarını eleştirerek şöyle dedi. Amerika'nın şimdiki başkanı Donald Trump'ın uygulamaları uluslararası arenada Avrupa için büyük sorunlar yarattı. Trump şimdi gitme zamanı geldiğini anlamıştır.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın sözünü ettiği sorunlar Donald Trump yönetimi döneminde Atlantik Okyanusu'nun iki kıyısı arasında Trump'ın tek taraflı politikaları ve önce Amerika sloganı yüzünden ortaya çıkan sorunlardır. Bu sorunlar ticari, ekonomik, askeri, güvenlik ve siyasi gibi birçok alanı kapsıyor. Trump tek taraflı politikaları ve tamamen despot tutumuyla kendi elimlerini ve isteklerini Washington'un Avrupalı müttefiklerine dayatmaya çalıştı. Trump birçok kez Avrupa'ya, NATO'ya yeterli katkı sağlamadıklarını eleştirdi. Aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'ndan çekilerek Avrupa'nın önde gelen liderlerini incitti ve eleştirilerinin hedefi oldu.
Amerika Başkanı Trump sürekli Avrupa'dan alacaklı bir tutum sergiledi ve Yeşil Kıta'nın Almanya gibi ağır toprağını Amerika'dan kendi çıkarları doğrultusunda nemalanmakla suçladı. Amerika'nın popülist başkanı Trump ayrıca Beyaz Saray'a girdiği ilk günden itibaren ülkesinin NATO paktına ortaklık biçimini eleştirdi ve Avrupalı üyelerden NATO'nun askeri giderlerini karşılamakta daha fazla pay ödemelerini ve askeri bütçelerini arttırmalarını istedi. Trump bu doğrultuda Berlin'e baskı uygulamak için Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü bu ülkeden çıkardı.
Ticari ve iktisadi boyutta da Trump, Amerika'nın iç ekonomisini destekleme politikasına vurgu yaparak sadece Çin gibi rakiplerine değil hatta Avrupalı ortaklarına ticari savaş açtı. Nitekim bu savaş halen devam ediyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Horrem ise Trump'ın iç ekonomiye destek politikası hakkında şöyle diyor. Trump'ın ekonomi alanında böyle bir politikayı izlemesi, uluslararası şartlardan ve ilişkilerden habersiz olması ve akılsızlığından kaynaklanıyor. İkinci etken de şu ki Trump dünyanın başkumandanı olan bir ülkeyi yönettiğini ve verdiği emirlere başka ülkelerin uymak zorunda olduğunu zannediyor.
Öte yandan Trump özellikle Avrupa liderleri için büyük önem arz eden Paris İklim Anlaşması, Bercam Nükleer Anlaşması, Orta Menzilli Nükleer Silahları Kontrol eden INF Anlaşması ve Açık Hava Sahaları Anlaşması gibi birçok önemli uluslararası anlaşmadan çekilerek pratikte dünya güvenliğini ciddi tehlikelere maruz bıraktı. Trump aynı zamanda Washington'un Avrupalı ortaklarına sürekli yukarıdan bakışı ve aşağılayıcı tavırları ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi Avrupa Birliği liderlerine karşı çok ucuz edebiyat kullanarak onları aşağıladı.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın uluslararası kurum ve kuruluşlardan da çekilme eğilimi Amerika'nın uluslararası imajını olumsuz yönde etkiledi. Bunun en son örneği Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesi ve Amerika'nın bu örgüte yaptığı yardımları askıya alması sonuçta örgüte işbirliğini kesmesiydi. Üstelik Trump bu kararı Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs pandemisi ve COVID-19 hastalığı ile mücadelede bulunduğu sırada aldı. Karar Amerika'nın rakiplerinden başka müttefiklerinin de tepkisini çekti.
Amerika Başkanı Trump'ın Amerika'yı dünya çapında inzivaya iten uygulamaları yüzünden demokrat rakibi haklı olarak Trump Amerika'nın dünya genelinde saygınlığını yok ettiğini beyan etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Eski Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise bir açıklama yaparak Amerika'nın seçilen yeni başkanı ülkesinin köklü değerleri şeklinde ifade ettiği değerlere ve başta Bercam Nükleer Anlaşması olmak üzere Trump'ın çekildiği anlaşmalara ve çok yönlü mekanizmalara geri dönmesini umduğunu kaydetti.
Aslında Trump'ın gitmesi ve yerine Biden'ın gelmesinden sadece Washington'un ortakları hoşnutluğunu dile getirmiyor. Amerika'nın rakibi veya muhalifi olan ülkelerin devlet adamları da bu gelişmeye olumlu tepki verdikleri anlaşılıyor. Çin yönetimi pek yakında koronavirüs aşısını piyasaya süreceğini açıkladı. Bu açıklama Pekin yönetimini koronavirüs pandemisi hakkında sürekli suçlayan Trump'a bir nevi alaylı göndermedir. Amerika Başkanı Donald Trump başkanlık döneminde Çin'le çeşitli alanlarda yüzleşmelerde şiddeti arttırdı ve sadece bu ülkeye iktisadi ve ticari isteklerini dayatmaya çalışmakla kalmadı. Aynı zamanda başta Hong Kong ve Xinjiang olmak üzere insan haklarını bahane ederek Çin'in iç işlerine de karışmaya başladı.
Son aylarda koronavirüs pandemisi ve Trump'ın Pekin'i bu konuda suçlaması ve yine Washington'un sürekli Çin'in iç işlerine karışması ve özellikle kendi ticari şartlarını Pekin'e dayatmaya çalışması yüzünden iki ülke arasındaki ilişkiler en düşük seviyelere geriledi. Ve Washington'la Pekin arasında Ocak 2020'de imzalanan ikili ticari anlaşmaya rağmen iki ülkenin ilişkileri sürekli gerilemeye devam etti. Öyle ki Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerika ve Çin'in yeni bir soğuk savaş eşiğine geldiklerini açıkladı.
Öte yandan Amerika Başkanı Trump döneminde bu ülkenin Rusya ile ilişkilerinde de ciddi gerginlikler yaşandı. Son yıllarda Amerika'da Moskova'ya karşı ciddi bir konu haline gelen konulardan biri de Rusya'nın Amerika'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarıydı. Amerikalı yetkililer zaten her zaman Rusya'ya Amerika'nın güvenliğine yönelik en ciddi tehdit olarak bakıyor. Ve bu yüzden Trump döneminde de Moskova'ya uyguladıkları baskıları azami düzeye çıkarmaya çalıştıkları gözleniyordu.
Amerika yönetiminin Moskova'ya karşı uyguladığı baskılardan biri Ağustos 2018'de Katsa yasasını onaylaması ve yürürlüğe koyması oldu. Yasa Rusya'ya karşı geniş çaplı yaptırımları öngörüyor. Trump yönetimi ayrıca Rusya doğal gazını Almanya ve oradan Avrupa'nın diğer ülkelerine taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattının inşa edilmesini önlemek için elinden geleni ardına koymadı. Yine Pentagon ve liderleri sürekli Rusya'yı NATO paktının baş düşmanı göstererek Avrupalı müttefiklerini Moskova'ya karşı hareket etmeye zorlamaya çalıştı.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın uluslararası arenada olumsuz uygulamalarından biri İran ile 5+1 grubu arasında imzalanan Ercam nükleer anlaşmasına karşı hasmane tutumuydu. Ercam anlaşmasını birçok kez Amerika tarihinin en berbat anlaşmasını niteleyen Trump, 8 Mayıs 2018'de tek taraflı ve illegal bir kararla Washington'un anlaşmadaki yükümlülüklerinden caydı ve bu anlaşmadan çekildiklerini ve nükleer yaptırımları yeniden uygulayacaklarını belirtti. Ancak Trump'ın bu kararı Amerika içinde ve dışında geniş çapta kınamalarla karşı karşıya kaldı. Özellikle anlaşmada kalan Rusya, Çin ve Beyaz Saray'ın müttefikleri olan Almanya, Fransa, Britanya ve hatta Avrupa Birliği Trump'ın kararına sert tepki gösterdi.
Amerika'nın çekilmesiyle 5+1'den 4+1 grubuna dönüşen Berjam nükleer anlaşmasının karşı tarafları ve özellikle Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22-31 sayılı kararnamesi Berjam anlaşmasını onayladığını ve bu yüzden Amerika'nın bu anlaşmadan illegal bir şekilde çekilerek büyük suç işlediğini, üstelik başka ülkeleri de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu önemli kararnamesini çiğnemeye zorlamaya çalıştığını belirtiyor.
Dört artı bir grubunun doğulu üyeleri yani Moskova ve Pekin'in tutumu Avrupalı tarafların yani Avrupa Birliği Troikası ve Avrupa Birliği üyelerinin kabul ettiği Belçam nükleer anlaşmasını korumaya yöneliktir. Bu arada Trump yönetimi koronavirüs salgınına rağmen İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptırım baskılarını sürdürmenin üzerinde ısrarla duruyor ve böylece Tahran yönetimini Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıkladığı 12 şart çerçevesinde Amerika'nın isteklerini kabul etmeye zorlamaya çalışıyor. Ancak ne var ki Trump yönetimi tüm bu uygulamalarına rağmen İran'a karşı izlediği politikalarda başarılı olamadı ve bu yüzden de en sert eleştirilere maruz kaldı.
Amerikalı siyaset meseleleri uzmanı Pilar, Trump'ın İran'a karşı azami baskı politikasının başarısız olduğunu belirterek şöyle diyor. Gözlemcileri Trump'ın İran'ı teslim olmaya zorlamak için uyguladığı azami baskı politikasının başarısızlıkla sonuçlandığı konusunda ikna eden birçok işaret bulunuyor. Üstelik bu stratejinin taraftarı olanlar bile bu yenilgiyi itiraf ediyor. Şimdi de Trump'ın Amerika başkanlık seçimlerinde yenilgiye uğraması, izlediği İran'a azami baskı politikası gibi politikaları başarısız olduğunu gösteriyor.
Donald Trump döneminde Amerika ile ciddi sorun yaşayan ve şimdi ikili tahammüllerde açılım yaşanmasını uman ülkelerden biri Venezuela'dır. Trump döneminde ülkesi en ağır yaptırımlara ve baskılara maruz kalan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Amerika'nın yeni yönetimiyle müzakere etmeye hazır olduğunu açıkladı. Bundan başka dünyanın birçok anti-emperyalizm şahsiyetleri de Trump'ın gitmesini olumlu karşıladıklarını dile getirmeye başladılar. Bolivya'nın önceki Cumhurbaşkanı Morales, Demokrat aday Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanmasına gösterdiği tepkide şöyle dedi. Faşist ve ırkçı Trump'ın yenilmesinden mutluyuz. Gerçi Biden'ın kazanmasına da sevinmedik. Bizim asıl sevincimiz Trump'ın yenilmiş olmasıdır.
Bu tür açıklamalar Joe Biden'in başkan olmasına pek de sevinmemek gerektiğini gösteriyor. Zira Amerika'da başkan ister cumhuriyetçi, ister demokrat partiden olsun, Amerikan emperyalizminin küresel uzun vadeli hedeflerini pek etkilemez. Ve Beyaz Saray'da kim olursa olsun, Amerika devletinin dünyaya yönelik sultacı emellerinde pek değişiklik olmaz ve sadece taktikler değişir. Nitekim Trump'un 4 yıllık başkanlık süresinin sona ermesi ne Trumpizm akımının son bulduğu ve ne de Amerika'yı iki kutup haline getiren derin sosyal ve kültürel çatlak kapandığı anlamına gelir.
Bugün Amerika gerileyen ekonomisi, borçlarının görülmemiş düzeyde artması, tek taraflı ve zorba eğilimlere yönelmesi, uluslararası anlaşmalardan ve kurumlardan çekilmesi, Avrupa ile artan ihtilafları, ezeli rakipleri Rusya ve Çin ile gerginliklerinin tırmanması gibi durumlarla karşı karşıya kaldığı, böylece küresel konumunu kaybetmeye başladığı ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarda da yalnız kaldığı ve çöküş süreci hızlandığı anlaşılıyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin İngilizce Twitter sayfası Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesine gösterdiği tepkide şu ifadeleri kullandı. Amerika'da durum onların kendileri seçimleri hakkında söyledikleri bir şovdur. Bu durum Amerika'da liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir örneğidir. Sonuç ne olursa olsun bir şey açıktır. Amerika'nın siyasi, medeni ve ahlaki çöküşü kesindir.
Değerli dinleyiciler, Trump'ın yenilgisine gösterilen olumlu tepkiler isimli özel sohbetimizin ikinci ve son bölümünün de sonuna geldiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başarılı İranlı bayanlar. Değerli dinleyiciler, Başarılı İranlı Bayanlar adlı haftalık programımızın bir diğer bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Her bölümde sizlerle birlikte günümüzde yaşanan önemli olaylarda İranlı bayanların kabiliyetleri ve başarıları hakkında konuşacağız. Bugün İran'ın ilk uluslararası voleybol hakemi ile tanışacağız. Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere günümüzde İranlı bayanlar mesleki, sosyal işler ve de spor dalında yüksek makamlara ulaşmak için kendi yollarını bulmuştur. Son yıllarda İran'da kadınlar yerli ve uluslararası yarışmalarda sporların çeşitli dallarında büyük başarılara imza atmıştır. İranlı kadınların yerli ve uluslararası spor dallarındaki başarı hikayeleri onların hem evde ve hem toplumdaki sorumluluklarında başarılı olduklarını gösteriyor. İranlı bayanlar spor dallarında diğer ülkelerden daha az beceri ve kabiliyete sahip olmadıklarını, üstelik uluslararası müsabaka dallarında daha iyi sonuçlar kazanırken daha fazla kabiliyete bile sahip olduklarını gösterdiler. Bilindiği üzere 1 Eylül günü Dünya Hakemler Günü olarak kutlandı. Biz de bu münasebetle İran'da ilk uluslararası voleybol bayan hakem ile tanışmak istiyoruz. Kendisi hakemlik dünyasının tuhaf bir dünya olduğunu, hakemliğin tıpkı mahkeme başkanlığı gibi olduğunu, zira en ufak bir hatanın geri dönüş ve telafi imkanı olmadığını ifade ederek tüm takımların kaderinin hakemin kararına bağlı olduğunu ve bu da konunun önemini gösterdiğini belirtiyor. İran'ı voleybolcu ve hakem bayanı, kadınları annelik, hakemlik ve antrenörlük alanlarında kendilerini iyi gösterdiğini ve hatta yurt dışında İslami kıyafetle kendi mesleklerini başarı ile sürdürdüklerini belirtiyor. Voleybol bir takım sporudur. Birçok ülkede çok sevilen ve geniş çapta oynanan 6 spor dalından biri olan voleybolda 6 kişiden oluşan 2 takım filenin iki tarafında durarak oyun kurallarına göre topu karşı takımın alanında yere indirmeye çalışıyorlar. Her takım oyunun 5 setinden en az 3'ünü kazanması gerekiyor. Voleybol başlangıçta salonda ve kapalı alanlarda oynanan bir oyundu. Fakat giderek bizzat insanlar bu oyunu açık havalara taşıdılar ve artık yaz mevsiminde parklarda ve hatta deniz kıyısında oynanan bir oyun haline geldi. İran İslam Cumhuriyeti'nden uluslararası yarışmalara hakem olarak katılan ilk kadın hakemi Melihe Nuri çalışma hayatını şöyle anlatıyor. 2017 yılında Bakü'de İslami Ülkeler Yetişkinler Olimpiyatlarında bir hakem olarak hem kadınlar ve hem erkekler finalinde görev aldı. Erkekler yarışmasında hakemlik, bayanlar yarışmalarında hakemlik yapmaktan çok daha farklıdır. Zira erkeklerin oyunu, hızı daha yüksektir. Ve bu da hakemler için ciddi bir sorun ve onların ilerlemesi için önemli bir engel sayılıyor. Günümüzde voleybolda İranlı kadın hakem bulunuyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu, açısından hakemlerin yarışmalara katılmaları için hiçbir cinsiyet ayrımı söz konusu değildir. Bizim ülkemizden de ilk İranlı kadın hakem olarak katılmam ve üstelik sergilediğim performanstan sonra mevcut kısıtlamalar daha da azaldı. Bu konuyu uluslararası müsabakalarda İranlı kadın hakemlerin düdük çalmasına görüyoruz. Benim ise bundan önce İran'da erkekler milli takımının hazırlık maçlarında hakemlik tecrübem var. Melihe Nuri, ergenlik ve gençlik çağlarında İran'ın tarih kokan İsfahan kentinde bir voleybolcu olarak sahalara çıkıyordu. 23 yaşında sahalara veda etmesiyle hakemlik alanına ayak bastı ve 25 yaşında bu dalda hakemliğe başladı. Kendisi bu yolu nasıl kat ettiği hakkında şöyle diyor. Hayatının iniş ve çıkışları bazen seni istediğin tarafa yönlendiriyor. Fakat bunun için gerçekten içinden istediğin şey uğruna çalışman gerekiyor. İşte o zaman istediğine ulaşırsın. Ben en baştan beden eğitimi dalında okuyordum. Fakat yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu daldan vazgeçerek uluslararası ticaret alanında öğrenime başladım. Tabii ondan önce ortaokulda voleybol oynuyordum ve bölgesel, ülke çapında ve liglerde birçok başarı kazandım. Buna rağmen Voleybol Federasyonu antrenörlük veya hakemlik alanında birisini seçmem gerektiğini söyleyince ben de oyunculuk ve antrenörlüğü bir kenara bırakarak ulusal seviyeye yükselerek hakemliği seçtim. Çünkü hakemliği daha çok seviyordum ve bu alanda daha çok kabiliyetli olduğumu hissediyordum. 2008 yılında adım hakemler listesine girdi ve çalışmalarımı bugüne kadar sürdürmeyi başardım. Melihe Nuri büyük bir azim ve irade ile yoğun çalışmaları sayesinde toplumda başarıya ulaşan yüzlerce başarılı kadınlardan sadece biridir. Kazandığı başarılar ile ilgili duygularını şöyle açıklıyor. Aslında Avrupa ve Asya'da birçok kadın ve erkek hakemin arasından beni Bangkok'taki final karşılaşmaları hakemi olarak seçtiklerinde ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Zira bir nevi kısa vadeli hayalime ulaşmıştım. Fakat bir insanın arzularının çatısı ne kadar yüksek ise daha büyük konumlara ulaşabilir. Yarı finalin birinci hakemi seçildiğimi ve ikinci hakemin İtalya'dan bir erkek olduğunu öğrenince İran bayrağını daha yükseğe taşıyabileceğimden dolayı daha mutlu oldum. Tabii Tayland'ın Bangkok hakemlik uluslararası kurslarında çok iyi sonucu ile geçtim ve böylece en iyi hakemlik teknik unvanını kazanmak benim için iyi bir an oldu. İslam İnkılabı'nın zafere ulaştığı ilk yıllarda İran'da aileler çeşitli spor kurslarına katılmaya fazla rağbet göstermezken, günümüzde sporun insanın fiziksel ve ruhsal sağlığındaki öneminin farkına vararak çocuklarının bir voleybol kursuna veya bir kulübün seçmelerine katılması için saatlerce kuyrukta beklemeyi göze alıyorlar. Aslında İnkılabın zaferinden sonraki yıllarda insanların birçoğu eski eğlencelerinden ayrılarak spora yöneldiler ve bu konu İran'da toplu sporu yaygınlaştırdı ve bu da uzun vadede çeşitli dallarda şampiyonluğu beraberinde getirdi. Melihe Nuri şöyle diyor: "Hali hazırda ister teknik veya bilimsel bilgiler açısından dünya standartlarından çok uzakta olmadığımızı açıkça söyleyebilirim. Hatta bazen İranlı hakemler daha iyi performans sergiliyorlar. Bunu da hiç abartı yapmadan söyleyebiliyorum. Tabii ki erkekler bize göre daha fazla tecrübeye sahipler ve de daha fazla olanaklara sahipler ve daha çok oyunda düdük çalmışlar. Fakat buna rağmen uluslararası hakemliğe ulaşabilen tüm İranlı bayanların birçok potansiyel kabiliyete sahip olduklarını ve kendileri ve ülkelerinin adına onur verecek başarılara ulaşabileceklerini söyleyebilirim." Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlerle birlikte İran'da ilk uluslararası voleybol kadın hakemi Bayan Melihe Nuri ile tanıştık. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın. Dini talim ve terbiye alanında ancak amelle beraber olan ilme önem ve değer verilir. Nitekim İranlı büyük şair Saadi de amelsiz alimin balsız arıya benzetir ve böyle birinin hiçbir yararı dokunmadığı gibi hatta bazen başkalarına zarar da verebileceğini beyan eder. Dolayısıyla ilim ve amel birbirinden ayrılmayan iki sıfat ve fazilettir ve ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İslami rivayetlere göre bilimini amel eden bilgedir ve eğer amel etmezse bilgi olamaz, hatta bazı ilimleri bilse bile. İmam Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: "İlim amelle eş ve beraberdir. İlmin meyvesi onu uygulamaktır."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İran Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, Amerika'da başkanlık seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelere işaretle Amerika'nın rezilliği aşikar olduğunu belirtti. Amerika Başkanı Trump pazartesi günü yayımladığı tweette demokratlar ve Amerika medyasını son başkanlık seçimlerini çalmakla suçladı. İran İslami Şura Meclisi Başkanı yayımladığı mesajda Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Güçleri Komutanı Tuğgeneral Hacizade, "Amerika petrol kuyuları ve Irak'ın parçalanması peşindedir," dedi. İslam İnkılabı lideri Uluslararası İşler Danışmanı bölgenin güvenliğinin inkar edilemez bir zaruret olduğunu işaretle İran İslam Cumhuriyeti bölgede adil barışın kurulması doğrultusunda çaba gösterecektir," dedi. İran ve İngiltere Dışişleri Bakanları Bercam Nükleer Anlaşması çerçevesinde ikili işbirlikler hususunda görüştüler. Ve İran'dan İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki temsilcisi teknolojik nükleer işbirliği programlarının etkin şekilde uygulanmasının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından garantiye alınması gerektiğine vurgu yaptı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.